Ayrım 36.
Karl acımasızdı ve kendisini hayal kırıklığına uğratan insanları affetmiyordu. "Sen bir Siegfried'sin, sen bir savaşçısın," diye düşmanca konuşuyordu Adolf. "Kabul etmek gerekiyor ki senin divitin Nibelungların kılıcı gibi sihirli. Ama kışkırtıcı ses tonuna ve öfkeli saldırmalarına yer yok. Sen kah saldırıyor, kah geri çekiliyorsun. Bunu anlamıyorum. İkisinden birini seç. Bak, mesela Bauer tutarlı. Reddedeceksen reddet. Bu Berlin özgürleri gerçek ve büyük devrimciler. Bruno'nun aile, özel mülkiyet ve devletin kavram olarak yok olması gerektiği düşüncesi hakkında ne düşünüyorsun? Bu saçmalıklar da ne? Ne olacak peki? Önemli değil, kavram olarak yok olmaları yeterli. Siz iflah olmaz komedyenlersiniz," diye kızıyordu Marx. "Kafalarınız gibi boş sözcüklerle oynuyorsunuz, zararlı gevezelersiniz. Yakında korkak esnaflar bile sizin kavram gürültünüzün içinden serseri zilleri ve trompetleri ayırt edebilecekler." Karl susuyordu. "Ve ben böyle insanlarla birlikte mücadeleye atılmak istiyordum," diye düşünmeye devam ediyordu, başını Rutenberg'den çevirmiş bir halde. Harekete geçme zamanı geldiğinde Doktor Marx'ın bu kadar dikkatle kılı kırk yaracağını kim düşünebilirdi ki? Köylülerin, hatta dünyadaki bütün köylülerin değil de renk köylülerinin haklarını kazanmaları, sansür gibi küçük şeylerle çarpışarak divitini, o güçlü silahını körelteceksin. "Ben ve bizim Berlinli yoldaşlarımız senin yaptıklarını anlamayı reddediyoruz. Tüm eskimiş ve zararlı kavramlara ve göklere saldırmak gerekirken sen Landtag'la uğraşıyorsun. Sen tutucusun," diye devam ediyordu Adolf, kendi monoloğundan oldukça memnun bir halde. "Sen kalbinle komünist bakış açısına ulaşamadın. İşte bu da senin en büyük kusurun." "Ha, bak sen sorun neymiş," diyen Karl birden tamamen sakinleşip gülümsemeye başladı. Bir tiyatro gösterisi ve son kadın modaları gibi yüzeysel konuşmaların içerisinde kaçak bir halde yeni dünya bakış açılarının sokulmasını ahlaksızca buluyorum. Cahillikten daha tehlikeli hiçbir şey yoktur. Sosyalizm ve komünizm. Karl gittikçe daha keskin konuşuyordu. "Sen bu sözcüklerin anlamını biliyor musun ki? Onların insanlık için nasıl bir hazine olduklarını biliyor musun? İşlerine nasıl bir barut taşıdıklarını biliyor musun? İhtiyar yüzsüz dedikoducu Augsburg gazetesine verdiğim cevabın aynısını sana da vereceğim." "Biliyorum, ezbere biliyorum. Komünizmin pratik deneylerine silahla cevap verilebilir. Ama asıl pranga bizim beynimizi işgal eden, görüşlerimize boyun eğdiren, vicdanımızı donduran fikirlerdir. Kalbini koparmadan onları koparamazsın. Onlar şeytan ve insan, ancak onlara boyun eğerek yenebilir. Öyle değil mi?" "Bravo. Ama köpen yok ki sana tıka basa doldurulmuş işkembe olduğunu söylesin. Bu sefer neredeyse düşüncelerimi çarpıtmamayı başardın. Ama şimdi ben başka bir şeyi kastediyordum. Komünizm salon gevezelikleri sırasında ne kabul edilebilir ne de reddedilebilir. Hiçbir dünya görüşü dünyadan daha uzun yaşayamaz. Sen de biliyorsun ki sana birçok kez ispatladığım gibi dini bile eleştirirken biz politik koşulları eleştirmek zorundayız. Sansüre gelince o boğucu bir ahtapot ve onu parçalamak gerekiyor. Onunla birlikte birçok şey de yok edilecek. Aklıma gelmişken tavsiyelerime uydun mu? Platon'u okudun mu? Considera'nı düşündün mü?" Rutenberg cevap vermeden saatine baktı ve kalktı. "İnsan Fransızların yeni toplum projelerini bilmeden yaşayamaz. Ne siyasette ilerleyebilir ne de basın alanında," diye kuru bir şekilde ekledi Karl. "Aklıma gelmişken," dedi Rutenberg kabullenmemiş bir halde, "senin de bildiğin gibi ben dünden itibaren Ren gazetesinin yayın yönetmeni değilim. Seni düşünüyorlar. Neden olmasın ki? Sana başarılar diliyorum. Salute." Salute, Fransızca elveda. Karl Adolf'un kambur vücudunu gözleriyle takip etti. Rutenberg'in yürüyüşünde güvensizlik, kendini bırakmışlık ve acınası bir ifade vardı. Bitmişti. Geçmiş Rutenberg'le birlikte gidiyordu. Bir arkadaşlık daha tarihe karıştı, öldü. Karl üzülmüyordu. Yoldaşı olamayan bir insan arkadaşı da olamazdı. Bu zayıf karakterli, pimpirik ve umutsuzca kendini beğenmiş adam, hükümetteki hayvanlar arasında tehlikeli, özgür düşünen, uç düşüncelere sahip bir demagog olarak anılabilirdi. Bu kadar yeteneksiz ve yüzeysel bir yaratığı yönetmen olarak önermekle ben de yanlış yaptım. Ne de iyi lider seçmişim. Karl hiçbir konuda insanların zayıflıklarını affetmeyi beceremiyordu. Charlottenburg ve Bauer'ler bundan böyle onun için sonsuza dek geçmişte kalmışlardı. Trier gibi ona yabancıydılar. Yakın zamana kadar arkadaş olduğu insanların fikirleri ona sığ gelmeye başlamıştı. Hiç bıkmadan güçlü, yalnız ve arayıcı olarak ileriye gidiyordu. İleriye, yeni insanlar ve yeni düşüncelere doğru. Kapı Rutenberg'in arkasından kapanınca Marx gazetenin başına şimdi kendisinin geçebileceğini düşündü. Sansürün kaldırılması, özgürlüğün propagandasını yapmak, Jacobi zayıf noktayı çok iyi bulabiliyordu. Hükümet ve kral gevezelik ve çelişkilerle kendi kendilerini batırmışlardı. Gazetenin mücadele etmesi için bu elverişli birinci durumdu. Kim bilir belki de gazetenin çevresine en iyi, en cesur insanları toplayabilirdi. Onlardan bir komite kurmak. Kim? Köppen, Herweg. Karl kısa bir süre önce tesadüfen karşılaştığı yakışıklı şairi hatırladı. Ruge fena değildi. Hess uslanacaktı. Az, çok az insan var. Ama başka seçenek yoktu. Güç toplamak gerekiyordu. Düzenleyip gazeteyi koruması gerekiyordu. Rutenberg, Karl'ı anlaşılmaz bir cesarete, saldırganlığa, öte yandan temkinli davranışlara sahip olmakla suçluyordu. Stratejinin kanunları böyle değil miydi ki? Savaşta savaşın kurallarına göre hareket etmek gerekiyordu. Orduyu azar azar toparlayıp cephe gerisini sağlama almak ve gerekli anda saldırıya geçmek. Düşmanlar her yerdeler. Kral, toprak sahipleri, Landtag, canlı düşüncelerin dar ağacı olan sansür kurulu, şılaklar. Çoğalan, göbek bağlayan binlerce şılak. Karl, Wittig'in çağrısını hatırladı. Orada, o terzinin yanında değil miydi Karl'ın ihtiyaç duyduğu insanlar? Bunun üzerinde düşünmek gerekiyordu. Şimdilik uç şeylerin çekiciliğine aldanmak istemiyordu. Karl, üzerine gelen düşüncelerden zor kurtuldu. Gazeteye gitmenin zamanı gelmişti. Dik, kirli ve dar merdivenden üst kata çıkıyordu yayın yönetmeni. Merdiven günde iki kez sürünerek ıslak bezi savuran, Rubens ölçülerine uygun olarak bacakları diz kapaklarına kadar açık bir temizlikçi tarafından siliniyordu. Karl'ın odası alçak tavanlı ve kötü döşemeliydi. Daha sabahtan başlayarak kalabalık ve gürültülü oluyordu. Doktor Oppenheim veya Jung, bazen de hissedarların temsilcisi Schlag pencerenin geniş pervazında oturuyordu. Sansür kurulundan Sam Paul, her gün kıvırcıklaştırılan süslü favorilere sahip şık bir adamdı. Duruşu ve ölçülü hareketleri uzun bir askeri eğitim aldığını gösteriyordu. Çizme ve korse giyme alışkanlığı da oradan kalmaydı. Dikkatlice bir köşeden diğer köşeye kadar yürüyor, süslü takım elbisesini kirlenmekten koruyordu. Kötü badanalı duvarlar insafsızca uzun etekli ceketi kirletiyordu. Bir yerde uzun süre duramayan Marx'ın sırtı sık sık beyaz şeritler halinde boyanıyordu. Yazı masasına nadiren oturuyor ama odanın içerisine doyasıya koşturduktan sonra kare şeklindeki sobaya yaslanıyor ve heyecanlı ellerini arkasına koyarak dikiliyordu. Sağlık diliyorum Teğmen diye selamladı Marx içeri giren sansür temsilcisini. Hegel ve onun fikirleri konusundaki tartışmalarımız Prusya tacının en güzel süsünü düşürmemiştir umarım. Yeni pazardaki meyhanede dün eğlenebildiniz mi? Sizin zeka ve karakteriniz Bay Marx, sizin de bildiğiniz gibi beni hayran bıraktı. Yönetmenlik dehanız önünde eğiliyorum. İtiraf etmek zorundayım ki Köln'de sıkılmıyorum ve daha da fazlası siz boş zamanınızı bana ayırarak çok fazla şımartmıyorsunuz beni. Ama sizi arkadaş gibi en fazla da hayranınız olarak uyarıyorum. Gazete o görülmedik ileri gitmeleriyle kendi kuyusunu kazıyor ve buradakiler de gazeteyle aynı kaderi paylaşacak. Lafı dolandırmalar da işe yaramayacak. Ama bana gösterdiğiniz kibarlık için teşekkürler. Sam Paul laubali ve çok anlamlı bir şekilde parmağını sallayarak en sonunda defolup gitti. Bu asker kütüğüne Hegel felsefesi anlatacak kadar, bu eğlence düşkünü iğrenç cellatla zaman kaybedecek kadar sabrım var dedi Oppenheim, az önce kendisinin sansürcüye yağ çektiğini unutarak. Sam Paul bizim iğrenç geleneklerimizin bir ürünü, sansür kurulunun gerçek bir eseri ve inan ki en kötüsü değil. Gazeteyi aç bir domuzun bir gübre yığınını kokladığı gibi koklayan uslu salak von Kerlach'la onu kıyaslaman yeterli bunu anlaman için. İnsanın bu iki yüzlü muhbir cinsiyle işinin olması hiç de kolay bir şey değil. Çevremizdeki kuşatma her gün daralıyor. Sansür didişmeleri, bakan yazıları, istekler, şikayetler, langtaklar ve sabahtan akşama kadar hissedar havlamaları. Sen bayağı sinirlisin Karl. Ya nasıl olsaydım? Eğer hala yerimdeysem bunun nedeni gücümün buna yetmesidir. Sen Paul'un planlarını bozmadaki gücüm. Bizim sonumuz zenginlerin zaferi olacak. Kılıç yerine iğnelerle savaşmak oldukça zor. Nedeni ne olursa olsun uşaklık etmem. Mümkün olmayan bir şey. Özgürlük uğruna da olsa iki yüzlülükten, aptallıktan, kabalıktan, lafı dolandırmaktan ve sözcük sınırlamasından bıktım. Oo, Karl yine yok edici bir şeyler hazırlıyor. Bu ne olabilir? Üzüm üreticisi köylülerin korkunç durumları hakkında bir yazı mı? Hissediyorum. Karl yine dinini değiştirmeye hazırlanıyor. Daha da fazlası. Uç düşünceleri uçmaktan bıkmadı mı bizim yayın yönetmeni? Senin için korkudan titriyorum Marx. Hayır, kesinlikle. Ama kafam bir çiviye çarptı. Çağın, mücadelenin temel çelişkisini kim çözecek? Hukuk ve devlet mi? Affedin dostlar, ben batıyorum. Berlin'den yeni bir fıçı su, yani Maya'nın yazıları geldi. Ateşlilik, boş laflar, histerik beddualar. Ama bunlar bir çocuğu bile korkutamaz. Her sözcük bir sabun köpüğü, yüzsüzlüğü en az cahilliği kadar. Cahilliği ise gerçekten sınırsız. Yayın yönetmeninin odası ıssızlaştı. Ekasö pantolonlu küçük bir çocuk mektup dolu bir çuvalı sürükleyerek getirdi. Karl onun tepesine yapışmış ince iplik gibi saçlarını hafifçe çekti ve küçük postacı yükünü indirirken Karl da hediye olarak bir parça kağıttan bir ok ve kayık yaptı. Eski dizgici çam ağacı kokan bir yığın yeni çıkmış kağıt getirdi. Ama Doktor Marx yeni sayıyı okuyup redakte etmekle uzun süre uğraşamadı. Kapı hiç çalınmadan açıldı ve içeriye özenle giyinmiş, elinde pahalı bastonu ve modern bir şapkası olan genç bir adam girdi. Gözleri samimi bir şekilde gülümsüyordu. Komik kalkık burnu çatık kaşların arasında uyumsuz duruyordu. Yeni gelen hiç çekinmeden masaya doğru yürüdü, eldivenlerini bıraktı ve geniş güzel bir jestle büyük elini Karl'a uzattı. Bu görüşmeyi uzun süredir bekliyordum. İsmim Friedrich Engels. İngiltere'ye giderken size uğramak istedim. Marx kalktı ve ona sandalye gösterdi. Engels. Bu ismi biliyordu. Siz oradan ayrıldıktan sonra Berlin'e vardım ve zapt edilmez Doktor Marx hakkında birçok şey duydum. Bizim özgürlük komitesinde de size saygı duyuyorlar. Hippel'in restoranında ise Esmer Karl'ın anısı hala çok canlı. Benim zamanımda henüz özgürlük komitesi yoktu diye kuru bir şekilde onu düzeltti Karl. Engels'in gözleri grileşti, kaşların arasındaki burnu ise düzleşti. Kulaklarını açtı. Mayen diye cevap verdi, sesinde eski dikkat yoktu. Bana bir görev verdi. Gazete redaksiyonunun Berlin'dekilere karşı sergilediği tutuma karşı çıktıklarını ve tutumunuza bir anlam veremediklerini bildirmemi istedi. Öyle mi diye aniden parladı Karl. Bak sen şu Mayen'e. Alaycı bir şekilde gözlerini kıstı. İşte benim cevabım, ona ve hepinize. Engels'e doğru başı ve sonu olmayan bir kağıt itti ve önündeki yazıları incelemeye daldı. Sanki odada hiç kimse yokmuş gibi. Friedrich çekingen bir halde kalktı, eldivenlerini aldı ama hızlı bir şekilde tekrar düşündü ve yine oturdu. Gitmeye karar vermeden önce kağıta yazılanları hızla okumaya başladı. Ben Mayen'e cevap verdim ve açıkça değerlendirmemi yaptım. Daha az belirsiz düşünceler, şişirilmiş sözcükler ve övgüler yazılmasını teklif ettim. Daha fazla netlik, ayrıntılı olarak somut olayların içerisine girilmesini, işin daha iyi tanınmasını önerdim. Rastgele tiyatro eleştirilerinin içerisine komünist ve sosyalist dogmaların, yani yeni dünya bakış açısına sokulmasını yersiz, hatta ahlaksız bulduğumu açıkladım. Eğer tartışma konusu yapılabilecekse bu konuda yeni ve derin düşünceler istiyorum. Sonra dinin eleştirisi, politik durumların eleştirisi açısından yapılsın ama dinin içerisindeki politik durum olmasın eleştirinin konusu. Çünkü bu bizim gazetemizin karakterine daha iyi cevap veriyor. Din boş gökyüzünde değil yeryüzünde karnını doyuruyor. Din gerçeğin ters yüz edilmiş ifadesidir ve bu yapının yıkılmasıyla o da yıkılacaktır. Son olarak da felsefe söz konusu olunca ateizmle daha az hava atılmasını istedim. Çünkü bu, kendilerini dinlemeye hazır olan herkesi cinlerden korkmadıklarına inandırmaya çalışan çocukların durumunu çağrıştırıyor. Bu sözcüğün anlamının halk arasında yaygınlaşması konusuyla daha çok ilgilenilmesini isterdim. Komite üyeleri hakkında yaptığınız değerlendirmeyi kesinlikle kabul etmiyorum dedi kızgın bir şekilde Engels ve bitirilmemiş olan el yazması mektubu dörde katlayarak bastonunu aldı, sabırsızca savurdu. İngiltere'ye mi gidiyordunuz diye kibar bir şekilde sordu Marx. Orada olanlar işçi hareketi, parlamentodaki geri zekalıların yeni buluşları hakkında ayrıntılı haberleri almayı çok istiyoruz. Çok ilginç bir ada, öyle değil mi? Demek anlaştık. Engels'in gözleri biraz sakinleşti. Memnuniyetle, ben sizin yoldaşınızım. Hoşça kalın Doktor Marx. İyi yolculuklar Bay Engels. Demek böyle biriymiş çılgın Trierli, kendini beğenmiş ve acımasız. Hayır, bizim yollarımız farklı, ayrı diye düşünüyordu merdivenden inerken Friedrich son derece sinirli bir halde. Bozulan moralini nasıl düzelteceğini bilmiyordu, can sıkıntısını nasıl gidereceğini de. Babasının bastonunu öyle bir güçle büktü ki baston çatırdadı ve ikiye bölündü. 5. Bölüm Görüşme 1. Jenevi Paris'te kaldı. İhtiyar Bouvry hala hapisteydi. Croix Rus'taki dokuma atölyesinin yerinde Brochet'in fabrikasının tuğla yapıları yükseliyordu. Stock'un karısı iş ararken geride kalan gençliğini değerli sandığının üzerine oturarak kumaş parçalarından menekşeler ve papatyalar yaptığı günleri hatırladı. Lime valiliğinin yanındaki dükkanlar bu çiçekleri büyük bir istekle almışlardı. Genevieve aynı işe dönmeye karar verdi. Vaugirard sokağında yapma çiçekleri üreten bir dükkan buldu. Şişman, iri gözlü, kocaman göğüslü bir Britanyalı olan Bayan Stahl'in de tecrübeli işçilere ihtiyacı vardı. Jenevi rutubetli küçük bir yerde kalıyordu. Sokaktan gelen su duvarlardan içeri sızıyordu. Çiçekler her zaman sadece özenle korunan bahçelerde, karanlık ormanlarda, güneşin okşadığı çayırlarda yetişmiyordu. Rengarenk, muhteşem güller her zaman sadece düzgün ovalarda, menekşeler ise her zaman sadece buldukları ağaç gölgelerinde büyümüyorlardı. İrin gibi gri bataklıklar ve bulaşık suyu birikintilerin yapışkan pislikleri de kimi zaman en muhteşem çiçekleri yetiştirebiliyordu. Ojirer sokağındaki yapma çiçek dükkanı ne ışıklı bir saraydı ne yumuşak bir çayırdı. Ağır çürük kokusu bataklık veya çöplük hissi uyandırıyordu insanda. Ojirer sokağı güzel bir sokaktı. Merkez civarında, senatonun yanından geçerek şehrin sonuna uzanıyordu. Orada şehrin silüeti kayboluyordu. Zengin villaların ve manastırların muhteşem bahçeleri, boş alanlar ve alçak evlerle çevrelenmişti. Evler toprak yolun üzerine aptalca çıkmışlardı. Ojirer sokağı büyük, sessiz ve toktu. Dükkanın küçük penceresinden içeriye bodur bir otla sık bir ısırgan otu bakıyordu. Bu bitkiler, parlak çizmeler, dar, yassı, topuksuz terlikler, kışkırtıcı konçları olan havalı ayakkabılar, Fransız ayakkabılarının en konuşkan ve hareketli temsilcileri olan tabanlı kumaş ev terlikleri tarafından nadiren eziliyordu. Bojirar sokağında seyrek geçen arabalar yazları bir toz bulutu içinde kalıyor, sonbahar ve baharda ise sulu, cıvık cıvık çamurla karşılaşıyorlardı. İşçiler sabahtan akşama kadar dükkanda kapalı kaldıkları için dünyayla bağları yoktu ve pencerenin önden geçen her ayak çiftine, görünüp giden her etek ucuna seviniyorlardı. Göremedikleri o insanlar hakkında tahmin yürütmekten yorulmuyorlardı. Ne etek kızlar, kiliseye gitmek için acele eden zengin bir hanımcık galiba. Bu ne saçmalık, kilisede kim görecek ki onun eteğinin altındaki jüponu? Hayır, tabii ki randevuya gidiyor. Hemen bak, ne havalı adam. Pantolonları manşetli, ayakkabıları da dünya sokağından, uçlarını nasıl da yamultarak yürüyor. Yemin ederim ki ayaklarındaki kabarcıklar onu rahatsız ediyordur. Bay Ever'in damadı olmaya uğraşıyor. Böylesini kandıramazsın, yürüyüşünden ne pislik olduğu belli. Gözlerini tel ve kumaş parçalarından kaldırıp ışığa baktıklarında usta kadınlar çeşit çeşit ayaklar ve yürüyüşler görüyorlardı. Kalın ve ince, düzgün ve çarpık, öylesine çok ayak çeşidi vardı ki bazıları kaba, yüzsüz, bazıları ise güvensizlikleri ve acelecilikleriyle zavallı görünüyorlardı. Bazıları uşak gibi ve çekingen bir şekilde yere değiyorlar, bazıları ise kendinden emin, efendice yere basıyorlardı. Cimri ayaklar vardı. Bunlar iki yüzlü bir kadının kuru dudakları gibi sıkıca kapalıydı. Şişkin ve tembel ayaklar vardı. Eğlence düşkün ayaklar vardı. Umursamaz, güzelliğinden emin olan ayaklar vardı. Bu arada pisliğin içinde yapılan sohbetlerin arasında, kavgaya dönüşen lakırdıların, gözyaşına dönüşen kahkahaların arasında kadife, ipek, batist, muslin ve doktan en muhteşem çiçekler doğuyor, tel iskeletlerin üzerinde büyüyorlardı. Derin göllerin kıyısındaki beyaz nilüferler de böyle çiçek açardı. Vojirar sokağının çiçekleri tüm Paris'te ünlüydü. Onların havalı, eşi görülmemiş güzellikleri kraliyet çiçekçilerini utandırıyordu. Versailles ve Tuileries'in seraları çizgi ve renk konusunda o dükkandaki kadın işçi ressamlarla yarışmaya cesaret edemiyorlardı. Saray bahçıvanının beyaz gülünü süt mavisi tonlara dönüştürme çabaları boşunaydı. Kraliçe bu rengi ipek çiçekte görmüş ve hayran kalmıştı. Paris'e gelen İngiliz diplomatı yenildiğini kabul etti. Onun orkideleri Bayan Stahl'in dükkanında yetişen narin orkidelerin kötü bir taklidi gibi görünüyordu. Yeryüzünde yetişen çiçeklerin renklerinden ve dayanıksız kokularından daha üstün bir şey bulmaya çalışan modacılar, Vojirar sokağında yetişen çiçeklere parfüm sıkmaya başladıklarında Bayan Stahl'ın yanına araba dolusu müşteri gelmeye başladı. Kadın zevkinin ne kadar değişken olduğunu bilen Bayan Stahl köşeyi dönüyordu. Kadın müşteriler ağır elbiselerini kaldırarak dükkana iniyorlardı. Nadide çiçekleri arayan botanikçiler de bu şekilde dağ zirvelerine tırmanıyorlar, zehirli güney ormanlarına dalıyorlar, nehirlerden geçiyorlardı. Jenevi, Bayan Stahl'in en becerikli ustası olarak biliniyordu. Ona doğada olmayan çiçekler yaratma izni verilmişti. Jenevi de büyük bir arzuyla kendini hayal gücüne bırakıyordu. Gümüş tomurcuk ve yaprakları olan siyah taftadan yapılan gülü de o yarattı. Bu bir matem çiçeğiydi ama muhteşemdi ve pazarda hemen müşterisini buldu. Güzel, açık renk gözlü dullar ve aşkta mutsuz olduklarını belirtmek isteyen bayanlar onu çok beğendiler. Siyah gülden sonra Jenevi garip rengarenk küçük çiçeklerden buket yaptı. Buketin deseni Afrika yılanının derisi kadar karmaşıktı. Çizgilerinin nüansları olağanüstüydü. Canlı sarıdan kan kırmızısına kadar gidiyordu. Genevieve hayvanat bahçesine hiç gitmemişti. Yılanlardan ise batıl inançlarından dolayı korkardı. Onların lafı geçince bile dua edercesine parmaklarını kenetliyordu. Sahra hakkında da hiçbir şey duymamıştı. Ama renklerini o yakıcı çölden alıyordu. Tıpkı göçebelerin kilim ve kumaşları için oradan renk aldıkları gibi. Genevieve çiçek açmış beyaz tomurcukları da seviyordu. Onlar çiçek açmış pamuk gibi narin ve yumuşaktılar. Haremlere kapatılmış kadınlar hayallerini nasıl nakış ve süslerle anlatırlarsa Genevieve de acılarını çiçeklerle anlatıyordu. Ama müşterilerden ve patronundan en yüksek puanını açık renkli kadifeden yaptığı büyük bir çiçekle aldı. Esmer kadınlar onu çok beğeniyorlardı ve çiçek en pahalı mağazalarda İspanyol çiçeği adıyla satılıyordu. Çoktan geçmişte kalmış olan Darmstadt günlerinin hatırası olarak Genevieve solgun yapraklar buketi yaptı. Tanrı Tepesi'ne çıkarken Stock'un ayakları altında böyle yapraklar vardı. Kulübenin yanındaki dallarda da. Genevieve o zamanlar hava aydınlanırken bu yaprakları seyrederdi. Johan ise kolunda uyurdu. Saçlarının rengi solgun yaprak rengindeydi. Prenses Rampri 50. yaş gününde sevgilisini evden kovdu. Mobilyaların ve özel köşelerinin kaplamalarını değiştirdi. Mor bir elbiseyle ve Genevieve'in hazırladığı yaprak buketini korsesine takmış olarak dışarı çıktı. Bir anda görünümü güneş batımının harika renklerini hatırlatan yaprak buketi moda oldu. Bayan Steyl yaşı belli olmayan ve karakter olarak da çok kötü sayılamayacak bir kadındı. Genevieve değer veriyordu ama para vermiyordu. Verdiği ancak birkaç kuruştu. Genevieve'in çiçekleri Bayan Steyl'in mallarına belirli bir şıklık veriyordu. Sadece alçak gönüllü basit papatyalar, dok menekşeler ve pamuk hanımeliler zengin müşterileri çekemiyorlardı. Daha ağır bir şey gerekiyordu. Bu tür sade çiçekleri ancak daha yoksul olanlar alabilirdi. Genevieve'in aldığı ve patronunu açıkladığı karar Bayan Steyl'e ağır bir darbe gibi geldi. Olamaz, nasıl olmuş? Bir tek don bile, asla diye çaresiz ve kin dolu bir şekilde bağıran Bayan Steyl, hesabını isteyen usta işçiyi tekrar tekrar tepeden tırnağa inceliyordu. Hiç şüphe yoktu. Bluzu geren şu göğüsler, göğüsler bir tarafa ya karnı, sivri dışarı çıkmış ve elbiseyi kaldırıyor. Genevieve diye fısıldadı Bayan Steyl ve dükkanın iç kısmına doğru suyun durduğu ve sobanın üzerinde yapıştırıcının ısıtıldığı yere gitti. Patron dargın bir jestle bağlanmış ve duvarın etrafına dizilmiş olan teli değiştirdi. Genevieve diyen Bayan Steyl onun göğüslerinin altına hafifçe itti. Karnını şişirdiğin yetmiyormuş gibi en fazla iş olduğu bir zamanda gitmek, beni bırakmak istiyorsun. Aniden dükkan sahibi kadının kafasında bir düşünce kurcaladı. Canlanarak sordu. Aslında ne zaman ve kim? Sessiz görünüyorsun. Genevieve kızardı. Her gün bu tatsız açıklamayı yapacağını bekliyordu. Ben size daha önce de söylemiştim. Almanya'da kocam var dedi Genevieve. Bayan çok anlamlı bir şekilde güldü. Koca? Almanya'da? Diyen Steyl o kocaman ellerini kocaman beline koyarak gülmeye devam ediyordu. Ama bu gülüşte hiçbir neşeli nota yoktu. Kutsal Bakire adına yemin ederim ki ben... Bunu konuşmayalım. Seni hamile bırakanın kutsal bir ruh olmadığı kesin. Onun bir erkek olduğu anlaşılıyor ve görünüşe bakılırsa oldukça da becerikliymiş. Bunu söylerken kendi kısırlığına gönderme yapıyordu. Genevieve'in durumu Bayan Steyl'de endişe verici bir kıskançlık uyandırdı. Ne zaman başına geldi bu diyen patron parmaklarıyla saymaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5... Beş aydır benim yanımdasın. Bu kaç aylık? Deyip Genevieve'in karnına tokat attı ama sesi yumuşamıştı. 8. Bayan Steyl parmaklarını açıp elini tehditle savurdu. Şırfıntı, keçi, her şeyi itiraf etmeden nasıl benim yanımda işe başlayabilirsin? Ah seni. Şimdi dükkanda iş başımızdan aşkınken sen doğurmaya karar vermişsin. Ah nankör kız.